Gülün Adı, Umberto Eco, 21. Ayrım. İkinci gün, akşam. William ile Atso, Aidefu kuma giriyorlar, gizemli bir ziyaretçiyle karşılaşıyorlar. Üstünde büyüsel imler olan gizli bir mesaj buluyorlar. Bulunur bulunmaz kaybolan bir de kitap bu bölümü izleyen birçok bölümde aranacak. Ama bulunamayacaktır. William'ın değerli merceklerinin çalınması, olayların sonuncusu değildir. Akşam yemeği neşesiz ve sessiz geçti. Venantius'un ölüsü bulunalı 12 saati biraz geçmişti. Herkes onun masada boş kalan yerine kaçamak bir bakışla bakıyordu. Akşam duası vakti gelince koro yerine doğru yürüyen alay bir cenaze alayına benziyordu. Töreni Nef'te 3. sunağı gözetleyerek izledik. Işık azdı. Bu yüzden Malaki yerine gitmek üzere karanlıktan sıyrılınca nereden geldiğini tam olarak anlayamadık. Ne olur ne olmaz diye gölgeye çekildik. Yan Nef'te saklandık. Giysimin altında yemek sırasında mutfaktan aşırdığım lamba vardı. Daha sonra bütün gece yanan büyük bronz 3 ayaktan yakacaktık onu. Yeni bir fitille çokça yağ da bulmuştum. Uzun süre ışığımız olacaktı. Az sonra girişeceğimiz serüven beni öylesine heyecanlandırıyordu ki doğaya dikkatimi veremiyordum. Sona erdiğinin neredeyse farkına bile varamadım. Rahipler kukuletalarını yüzlerine çektiler ve hücrelerine gitmek üzere sıraya girip sessizce dışarı çıktılar. Şamdanın parıltısıyla aydınlanan kilise bomboş kaldı. "Şimdi," dedi William, "iş başına." Üçüncü şapele yaklaştık. Sunağın altlığı gerçekten bir kemik mezarlığını andırıyordu. Bir kaval kemiği yığına üstüne konmuş, hayranlık uyandıran bir kabartma içinde görünen göz çukurları, boş ve derin bir dizi kafatası bakanların yüreğini korkuyla dolduruyordu. William Alinardo'dan işitmiş olduğu sözcükleri alçak sesle yineledi. "Sağdan 4. kafatası. Gözlerine bas." Parmaklarını o etsiz yüzün göz çukurlarına soktu. Hemen boğuk bir gıcırtı işittik. Sunak kımıldadı, gizli bir eksenin çevresine dönerek karanlık bir açıklığı belli belirsiz gösterdi. Lambamı kaldırıp ışık tutunca birkaç nemli basamak seçtik. Kapıyı ardımızdan kapatıp kapatmamayı aramızda tartıştıktan sonra aşağı inmeye karar verdik. "Kapatmamak daha iyi," dedi William. "Sonra açıp açamayacağımızı bilmiyorduk." Görünmek tehlikesine gelince o saatte aynı düzeneyi kullanarak biri çıka gelirse içeri nasıl girileceğini biliyor demekti. Kapalı bir geçit engellemeyecekti onu. 10 basamaktan fazla indik. İki yanında daha sonra birçok lahitte göreceğim birkaç yatay nişin bulunduğu bir koridora çıktık. Bir kemik mezarlığına ilk kez giriyordum. Bu yüzden çok korkuyordum. Rahiplerin kemikleri yüzyıllar boyunca topraktan kazılıp çıkarılmış, gövdelerinin biçimleri bozulmaksızın nişlere yığılmıştı. Bazı nişlerde yalnızca küçük kemikler, bazılarında da yalnızca kafatasları vardı. Yuvarlanmamaları için bir çeşit piramit biçiminde düzgünce yerleştirilmişlerdi. Gerçekten ürkütücü bir görünümleri vardı. Özellikle yürüdükçe lambanın yarattığı gölge oyunlarından ötürü. Bir nişte yalnızca eller gördüm. Birbirine dolanmış, ölü parmaklarıyla iç içe geçmiş bir sürü el. Bir an bu ölüler evinde bir canlının varlığını sezinledim. Bir çığlık koyverdim. Bir gıcırtı ve karanlıkta hızlı bir devinim. "Fareler," dedi William, beni rahatlatmak için. "Burada fare ne gezer?" "Buradan geçiyorlar, tıpkı bizim gibi. Çünkü kemik mezarlığı Aidefu kuma, dolayısıyla da mutfağa açılıyor. Sonra da kitaplıktaki güzel kitaplara." "Şimdi anlıyorsun Malachi'nin yüzünün neden böyle asık olduğunu. Görevi gereği günde 2 kez geliyor buraya. Bir sabah, bir de akşam. Doğrusu hiç de gülecek hali yok." "Peki ama İncil niçin İsa'nın güldüğünü söylemiyor hiç?" diye sordum hiç ilişiği yokken. "Bir sürü insan İsa'nın gülüp gülmediğini sormuştur kendi kendine. Beni pek ilgilendirmiyor bu sorun. Kanımca hiçbir zaman gülmedi o. Çünkü Tanrı'nın oğlunun olması gerektiği gibi her şeyi bilen birisi olarak biz Hristiyanlara nasıl davranacağımızı biliyordu. İşte geldik. Gerçekten de Tanrı'ya şükür, koridor sona eriyordu. Basamaklar yeniden başladı. Bu basamaklardan çıkıp da demir kaplı ahşap kapıyı iter itmez kendimizi mutfak bacasının arkasında yazı salonuna çıkan sarmal merdivenin tam altında bulduk. Yukarı çıkarken üst katta bir gürültü işitir gibi olduk. Bir an sessiz durduk. Sonra, olamaz, bizden önce hiç kimse girmedi içeri dedim. Aydefekum'a girmenin tek yolunun bu olduğunu varsayarak. Geçmiş yüzyıllarda burası bir kaleymiş. Bu nedenle bizim bildiğimizden daha çok gizli kapıları olmalı. Yavaş yavaş çıkalım. Ama seçim şansımız çok az. Lambayı söndürürsek gittiğimiz yeri göremeyiz. Yanık bırakırsak yukarıdaki her kimse onu korkuturuz. Tek umudumuz eğer yukarıda biri varsa bizden daha çok korkması. Güney Kulesi'nden çıkarak yazı salonuna vardık. Venantius'un masası tam karşıdaydı. Salon öylesine büyüktü ki yürüdükçe bir seferinde duvarın ancak birkaç metrelik bir bölümünü aydınlatıyorduk. Umudumuz avluda pencereden ışık sızdığını görecek birinin bulunmamasıydı. Masada her şey yerli yerinde görünüyordu. Ama William hemen alt taraftaki sayfaları incelemek için eğildi, hayal kırıklığıyla bir çığlık attı. Bir şey mi eksik diye sordum. Bugün burada bir iki kitap görmüştüm. Biri Yunancaydı. Yok, biri almış onu. Hem de büyük bir telaşla, çünkü sayfalardan biri buraya yere düşmüş. Ama masa göz altında tutuluyordu. Elbette. Belki birisi az önce aldı onu. Belki de hala buradadır. Gölgelere doğru döndü, sesi sütunlar arasında yankılandı. Eğer buradaysan kendini koru. Bu bana iyi bir fikir gibi göründü. William'ın daha önce söylediği gibi, bizi korkutan birinin aynı zamanda bizden daha çok korkması her zaman daha iyidir. William masanın altında bulduğu sayfayı yere koydu. Yüzünü ona yaklaştırdı. Ona ışık tutmamı istedi benden. Lambayı yaklaştırdım. Yarısı boş, yarısı biraz güçlükle tanıyabildiğim minicik harflerle kaplı bir sayfa gördüm. Yunanca mı diye sordum. Evet ama iyi anlayamıyorum. Binişinin altından merceklerini çıkardı, burnunun üstüne sağlamca yerleştirdi, sonra yüzünü kağıda daha çok yakınlaştırdı. Yunanca, çok küçük harflerle yazılmış, çok da düzensiz. Merceklerle bile zor okuyabiliyorum. Daha çok ışık gerek. Biraz daha yaklaşsana. Parşömen kağıdını alıp yüzüne doğru yaklaştırmıştı. Arkasına geçip lambayı başının üstünde yüksekte tutacak yerde, budala gibi onun tam önünde durdum. Bana yana çekilmemi söyledi. Dediğini yaparken alev kağıdın arkasını daladı. William beni itip el yazmasını yakmak mı istediğimi sordu. Sonra bir ünlem çıktı ağzından. Sayfanın üst bölümünde sarı kahverengi ne olduğu belirsiz işaretlerin belirdiğini açık seçik gördüm. William lambayı elimden alıp kağıdın arkasına alevi parşömenin yüzeyini oldukça yaklaştırarak tuttu. Tutuşturmadan ısıttı. Lambayı kımıldattıkça alevin ucundan yükselen duman kağıdın ön yüzünü karartırken ak kağıt üstünde sanki görünmez bir el Mane, Tekel, Fares diye yazıyormuşçasına bazı işaretlerin birer birer belirdiğini gördüm. İşaretler ruh çağırarak büyü yapanların alfabesinden başka hiçbir alfabeye benzemiyordu. Olacak şey değil dedi William. Gittikçe daha ilginç oluyor. Çevresine bakındı. Ama bu buluşumuzu esrarengiz bir konuğumuzun hilelerinden ırak tutmalıyız. Eğer hala buradaysa. Merceklerini çıkarıp masanın üstüne koydu. Sonra parşömeni özenle yuvarlayıp binişinin içine sakladı. Mucizeden başka bir şey olmayan bu olaylar dizisinin hala şaşkınlığı altında üstadımdan daha başka açıklamalarda bulunmasını tam isteyecekken birden kuru bir ses dikkatimizi çekti. Doğu yönündeki kitaplığa çıkan merdivenin dibinden geliyordu ses. Adamımız burada. Yakala onu diye bağırdı William. O yöne doğru atıldık. O daha hızlı, bense elimde lamba olduğundan daha yavaş. Ayağa takılıp düşen birinin gürültüsünü işittim. Koştum, William'ı basamakların dibinde cildi maden kabaralarla pekiştirilmiş kocaman bir kitabı incelerken buldum. Aynı anda geldiğimiz yönden bir başka gürültü daha işittik. Ne aptalım ben diye bağırdı William. Çabuk, Venantius'un masasına. Anlamıştım. Birisi arkamızdaki gölgelerin içinden bizi korkutup kaçırmak için kitabı atmıştı. William bir kez daha benden hızlı davranıp benden önce masaya ulaştı. Ardından giderken sütunların arkasından kaçan bir gölgenin Batı Kulesi merdiveninden çıktığını gördüm. Bir savaş heyecanına kapıldım. Lambayı William'ın eline tutuşturarak kaçağın inmiş olduğu basamaklara doğru körlemesine atıldım. O anda kendimi cehennem alaylarıyla savaşan İsa'nın bir eri gibi hissediyor, kaçağı ele geçirip üstadıma teslim etmek isteğiyle yanıyordum. Sarmal merdivenden neredeyse binişimin eteklerine dolanarak yuvarlanırcasına indim. Aynı anda, bir anlık bir düşünceydi bu, düşmanımın da aynı engelle karşı karşıya olduğu düşüncesiyle avuttum kendimi. Üstelik eğer kitabı almışsa elleri de dolu olacaktı. Ekmek fırınının arkasından dalarcasına mutfağa girdim. Girişi belli belirsiz aydınlatan yıldızlı gecenin ışığında ardına düştüğüm gölgenin yemekhanenin kapısından süzülüp kapıyı ardından çektiğini gördüm. Kapıya doğru atıldım. Açmak için birkaç saniye uğraştım. İçeri girdim, çevreye bakındım. Ama hiç kimseyi göremedim. Dış kapı hala sürgülüydü. Dönüp baktım. Gölge ve sessizlik. Mutfaktan doğru bir ışığın yaklaştığını gördüm. Bir duvara yaslandım. İki oda arasındaki geçidin eşiğinde bir lamba ışığının aydınlattığı bir adam belirdi. Bağırdım. William'dı. Kimse yok mu? Tahmin etmiştim. Kapıdan çıkmadı. Kemik mezarlığının geçidinden geçmedi değil mi? Hayır. Buradan çıktı. Ama nereden çıktığını bilmiyorum. Sana söylemiştim. Başka geçitler de var. Onları aramamızın hiçbir yararı yok. Belki de adamımız şu anda uzak bir yerden dışarı çıkıyordur. Merceklerim de onunla birlikte. Mercekleriniz mi? Evet, arkadaşımız sayfayı elimden alamadı ama atik davranıp koşarak yanımdan geçerken merceklerimi masanın üstünden kaptı. Niçin? Çünkü hiç de aptal değil. Benim bu notlardan söz ettiğimi duydu. Onların önemli olduklarını anladı. Mercekler olmadan onları çözemeyeceğimi tahmin etti. Güvenip başkasına göstermeyeceğimi de kesinlikle biliyor. Gerçekten notlar ha elimde olmuş ha olmamış. Hiç fark etmez şimdi. Peki ama merceklerinizi ne biliyordu? Hadi hadi, dün akşam camcı ustasına sözünü ettiğimiz bir yana, bu sabah Venantius'un kağıtlarını incelemek için gözüme takmıştım onları. Bu yüzden o nesnelerin ne değerli olduğunu birçok kimse bilebilir. Gerçekten de onlarsız normal bir el yazmasını okuyabilirim. Ama bunu okuyamam. Gizemli parşömeni yeniden açtı. Yunanca yazılı bölümü çok küçük harflerle yazılmış. Üst bölümü de hiç açık seçik değil. Alevin ısısında büyüsel imler gibi görünen gizemli işaretleri gösterdi bana. Venantius önemli bir gizi saklamak istiyordu. Bunun içinde iz bırakmadan yazan ama ısıtılınca yeniden ortaya çıkan bir mürekkep kullanmış ya da limon suyu. Ama ne kullandığını bilmediğimden işaretler de yeniden yok olabileceği için senin gözlerin daha iyi görür. Çabuk onları alabildiğince aynen kopya et, biraz da büyük olsun. Kopya ettiğim şeyin ne olduğunu bilmeden dediğini yaptım. Gerçekten de büyüyü andıran 4-5 dizelik bir diziydi. Gözlerimin önündeki bilmece hakkında okura bir fikir verebilmek için yalnızca ilk işaretlerini yazıyorum buraya. Not: sayfanın burasında bir sıra bir takım işaretler yer almaktadır. Bitirince William ne yazık ki mercekleri olmadığından levhayı burnundan biraz uzakta tutarak baktı. Hiç kuşku yok. Çözülmesi gereken gizli bir alfabe bu dedi. İşaretler kötü çizilmiş. Belki sen daha da kötü kopya ettin ama kesinlikle bir burç alfabesi bu. Görüyor musun? Birinci dizede sayfayı biraz daha kendinden uzaklaştırdı ve gözlerini odaklaştırmak için büyük bir çabayla kıstı. Yay, güneş, merkür, akrep. Ne anlama geliyor bunlar? Venantius saf olsaydı en yaygın burç alfabesini kullanırdı. A eşittir Güneş, B eşittir Zeus. O zaman ilk dizi şöyle olurdu. Şunu bizim alfabemizde yazmaya çalış. Rai Quasvil. Durdu. Hayır. Hiç anlamı yok bunun. Hem Venantius saf değildi. Alfabeyi başka bir anahtara göre yeniden düzenlemiş. Bunu çözmeliyim. Çözülebilir mi diye sordum hayranlıkla. Evet, eğer Arapların biliminden biraz anlarsan, şifre bilim kitaplarının en iyileri kafir bilim adamlarının yapıtlarıdır. Oxford'da birkaçını okutabildim. Bacon, bilgi etmenin yolunun dil bilmekten geçtiğini söylemekte haklıydı. Ebu Bekir Ahmet bin Ali bin Vaşiye Ennebati, yüzyıllarca önce kendini bilime adamışların, eski yazıların bilmecelerini çözmeye duydukları çılgınca istekle ilgili kitap diye bir kitap yazdı ve büyüsel işlemlerde olduğu kadar gizemli alfabeler düzenlemek ya da çözmekte, ordular ya da bir kralla elçileri arasında haberleşmede yararlı birçok kural ortaya attı. Oldukça basit bir dizi düzenlemeler sıralayan başka Arapça kitaplar da gördüm. Örneğin bir harfin yerine başka bir harf koyabilirsin. Bir sözcüğü tersinden yazabilirsin. Sözcüğün yalnızca her iki harfinden birini alarak harfleri tersine sıralayabilirsin. Baştan başlayarak burada olduğu gibi harflerin yerine burç işaretleri koyar, gizli harflere sayısal değerlerini verirsin. Sonra da sayıları başka bir alfabeye göre başka harflere dönüştürebilirsin. Peki Venantius bu dizgelerin hangisini kullanmış olabilir? Tümünü de denememiz gerekecek. Başkalarını da. Ama bir mesajın şifresini çözmenin ilk kuralı ne anlama geldiğini tahmin etmektir. Ama o zaman çözmeye gerek kalmaz ki diye güldüm. Pek de öyle değil. Mesajın ilk olası sözcükleri üstüne varsayımlar kurulabilir. Sonra da bunlardan çıkardığın kuralın metnin geri kalanına uyup uymadığına bakarsın. Örneğin burada Venantius, Finis Afrika'yı çözümlemenin anahtarını kesinlikle kaydetmiştir. Mesajın bununla ilgili olduğunu düşünürsem, birden bir uyum aydınlatır beni. Harfleri değil, işaretlerin sayılarına dikkate alarak ilk üç sözcüğe bakmaya çalış. Şimdi de bunları her biri en az iki işaretten oluşan hecelere ayırmaya çalış. Yüksek sesle oku. La la la la la. Aklına bir şey gelmiyor mu? Hayır. Benimkine geliyor. Secretum Finis Afrika. Afrika'nın sonunun gizi. Ama eğer bu doğruysa o zaman son sözcüğün birinci ve altıncı harfleri aynı olmalı. Gerçekten de öyle. Terra sözcüğünün simgesi iki kez geçiyor bu sözcükte. Dipnot. Terra, yeryüzü. İlk sözcüğün ilk harfi olan S harfi de ikinci sözcüğün son harfiyle aynı olmalı. İşte, Virgin'in işareti de yenileniyor. Virgin, Başak Burcu. Belki de doğru ipucu budur. Ama bir dizi rastlantı da söz konusu olabilir. Bu iletişimin kuralını bulmak için. Nerede bulmak için? Kafamızda. İcat etmeliyiz onu. Sonra da doğru olup olmadığına bakmalıyız. Ama bu sınamalar bütün bir günümü alabilir. Daha uzun süremez. Çünkü, bunu unutma, biraz sabırla çözülemeyecek hiçbir gizli dil yoktur. Ama şimdi zaman yitiriyoruz. Oysa kitaplığa gitmek istiyoruz. Özellikle de mercekler olmadan mesajın ikinci bölümünü hiçbir zaman okuyamayacağım için. Sen de yardım edemezsin bana. Senin gözlerin için bu işaretler Yunanca gibidir. Okunmaz diye tamamladım cümleyi alçak gönüllülükle. Tas tamam. Görüyorsun. Bacon'ın hakkı varmış. Çalış. Ama cesaretimiz kırılmasın. Parşömeni ve senin notlarını kaldıralım, kitaplığa çıkalım. Çünkü bu gece 7 kat yerin dibi bile durduramaz bizi. Haç çıkardım. Peki ama bizden önce kim gelmiş olabilir buraya? Benno mu? Benno, Venantius'un kağıtları arasında ne olduğunu öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Ama bize böylesine kötü bir oyun oynamaya niyeti varmış gibi görünmüyordu. Aslında bizimle bir anlaşma yapmayı önermişti. Hem sonra gece vakti, Aide Fecum'a girecek yürekliliği yokmuş gibi geldi bana. Öyleyse Berenger ya da Malachi. Berenger bana bu tür işleri yapabilecek yüreklilikte biri gibi görünüyor. Aslında kitaplıktan o da sorumlu. Kitaplığa ilişkin bir gize ihanet ettiği için yürek ezince duyuyor. Venantius'un o kitabı almış olduğuna inanıyor. Belki de onu yeniden yerine koymak istiyordu. Yukarı çıkmayı başaramadı, şimdi kitabı bir yerde saklıyor. Tanrı yardım ederse yerine koymaya çalışırken suçüstü yakalayabiliriz onu. Ama Malachi de aynı nedenlerden ötürü aynı isteği duyabilir. Sanmam. Malachi'nin Aydefi kumu kilitlemek için yalnız kaldığında ve Nantüs'ün masasını karıştırmak için bol bol vakti vardı. Çok iyi biliyordum bunu. Ama önlemem olanaksızdı. Şimdi bunu yapmadığını biliyoruz. Hem iyi düşünülürse Malachi'nin Venantius'un kitaplığa girdiğini ve oradan gizlice bir şey aldığını bildiğinden kuşkulanmak için hiçbir neden yok. Oysa Beringer ve Benno bunu biliyorlar. Sen ve ben de biliyoruz. Adelmo'nun itirafından sonra Jorge de bilebilir. Ama sarman merdivenden böylesine fırtına gibi inen adam o değildi kuşkusuz. Öyleyse ya Beringer ya da Benno. Peki ama niçin Tivolillo Pacifico ya da bugün burada gördüğümüz öteki rahiplerden biri değil? Ya da camlarımı bilen camcı Nicole? Ya da kim bilir hangi amaçla geceleri ortalıkta dolaşıp durduğunu söyledikleri şu garip Salvatore? Benno'nun açıklamaları bizi bir tek doğrultuya yöneltti diye kuşkulanacak kimselerin alanını daraltmamalıyız. Belki de Benno bizi yanıltmak istemiştir. Ama size iştenlikli gibi göründü. Elbette. Ama unutma, iyi bir sorgucunun ilk görevi önce kendisine iştenlikli gibi görünenlerden kuşkulanmaktır. Sorguculuk tatsız bir iş. Ben de bunun için vazgeçtim ya, şimdi gördüğün gibi yeniden başlamak zorundayım. Hadi, şimdi doğru kitaplığa. 21. ayrımın sonu sayfa 244, devamı 22. ayrımda.